Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emma ba'd. Erkam Radyomuzun çok kıymetli dinleyenleri. Hepinize hayırlı cumalar diliyor. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum efendim. Cenab-ı Allah hakkımızda hayırları halk eylesin, şerleri def eylesin. Dünyanın ortamı iyi değil. Sıkıntılar üst üste peş peşe geliyor. Dünyanın neresinde bir avuç bir saadet varsa, rahatlık varsa, kendilerini güçlü görenler o saadeti yok etmeye, o mutluluğu yok etmeye sanki kendilerini memur biliyorlar. Ve yok etmek için ellerinden geleni yapıyor. Oysa ki biz dünyaya huzur, sükun, barış getirmekle mükellef, zaman bendedir, mekan da bana emanettir duygusuyla hareket etmek mecburiyetinde olan Müslümanlarız. Ama elimizden bir şey gelmiyor. Burada elimizden bir şey gelmiyor deyince hiçbir şey gelmiyor manasında söylemedim. Bir tek şeyi başaramıyoruz, o da İslam aleminin birlik beraberliğini başaramıyor. Bu olmadan da herhangi bir şey başarmak mümkün değil. İslam aleminin ve Türkiye Cumhuriyetlerin tek kurtuluş çaresi Türkiye etrafında kenetlenip ehli küfre karşı ve dünyayı kana bulamayak isteyen insanlara kendilerini güçlü gördükleri için istediğini yapabilir, hakkını kendilerine tanıyanlara haddini bildirmek mecburiyetindeyiz. Bendeniz biraz afaki olan bu girişi yaptıktan sonra, dünyanın sıkıntılarını bir dikene benzetecek olursak, ayağımıza batan diken bizi bir başka acıtır, elimize batan diken bizi bir başka acıtır, gözümüze, hatta beynimize bir dikenin battığını düşünün. Neticeleri birbirinden çok farklı olur. Diken aynı diken ama battığı yere göre neticesi değişir. Bir de yetimlerin içine düştüğü dikenler tarlası vardır. Allah kimsenin çocuğunu yetim ve öksüz bırakmasın. Bu sadece kalbi bir duadır. Olması mümkün değildir biliyorum. Elbette bazı çocuklar yetim ve öksüz kalacaklar. Ve yine Cenab-ı Allah hiç kimseyi de bir öksüzün gönlünü yapmak mecburiyetinde bırakmasın. Çünkü öksüzün gönlünü yapmak zordur, yüzünü güldürmek zordur. Çoğunuz bilirsiniz Şeyh Sadi-i Şirazi diye İranlı bir şair vardır, mütefekkirdir. Sadece birkaç şiir dile getirmek, birkaç derken çok şiirleri var da, sadece dizeleri yan yana dizmekten ibaret değildir onun mahareti, kabiliyeti, başarısı. Aynı zamanda düşünen ve düşündüren bir şairdir. Bize bir yetimin batan dikenini çıkarmanın bir hikayesini yazmış. Bu hikayeyi Hakkı Eroğlu da manzum olarak, yani şiir olarak Türkçe'ye çevirmiş. Bendeniz bugünkü sohbetimizde ondan bahsedecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başlattığı "Senin de bir yetimin olsun, sen de bir yetime bak, sen de bir yetimi gör gözet" kampanyasının da bu vesileyle yeniden duyurulmasına sebep olsun. Belki dinleyenlerimiz içerisinde "ben de bir yetimi üstleniyorum, bakımını üstleniyorum" diyenler çıkabilir. Yetime bakmak deyince bir onu eve almak, evlatlık edinmek var, bir de bulunduğu yerde masraflarını gidermek var. Eve almaya, şimdiki koruyucu aile diye anılan uygulamaya İslam sıcak bakmıyor. Çünkü aldığımız yetim erkek olsa büyüyünce hanımımız için, kız olsa büyüyünce bizim için sakıncalar meydana getirir. Doğru değildir, vebaldir, günahtır. Resmen üstümüze geçirmemiz ise mirasın yönünü değiştirmesi açısından sakıncalıdır. Bunu başka sohbetlerde ilettim. Daha sonra da işin fıkhi bölümünü iletirim desem bazılarınızın sadece merakına sebep olmuş oluruz. Evlatlık edinmek başka şeydir. Yetimi görüp gözetmek, masraflarını karşılamak, tahsilini temin etmek, evlenmesini temin etmek, ona bir ev temin etmek, bir iş yeri açmak bunlar farklı şeylerdir ve ikinci saydığım şeylere dinimiz teşvik ediyor. Gör gözet, masrafını karşıla, evlenmesini temin et, okumasını temin et, elinden geliyorsa bir de ev al ver diyor. Fakat al evine de evinde büyüt demiyor. Bu ikisinin farkını anlamak durumundayız, mecburiyetindeyiz. Hazreti Yusuf hikayesi malumdur ve yaşanmış birçok hikayeler vardır. İşin tartışmasına girmeyi doğru bulmuyorum. Hüküm budur, buna hepimizin razı olması gerekir. Şeyh Sadi-i Şirazi, onu söyleyince benim aklıma onun insan tarifi gelir. İnsan nedir diye sormuşlar da, yek katrehun ve hezar endişe est demiş. İnsan bir damla kan ve binlerce endişeden ibarettir. Endişelerin bir kısmı kendi dışından meydana gelir ve onu endişeye sevk eder. Bir kısmı da kendi elimizle üretir, kendi beynimizle üretiriz. Kendi beynimizle çıkardığımız problemleri, başımıza ördüğümüz çorapları tamire çalışırız. Geçtik. Bu diken hikayesinde diğerlerinde olduğu gibi bizlere birbirinden kıymetli dersler vermeyi istemiştir. Malumunuz bizim medeniyetimizin aslı merhamet medeniyetidir. Allah'ın yarattığı her şeye merhamet. O Yunus'un ifadesiyle yaratılanı severiz, yaratandan ötürü daha geniş bir kapsamda yaratılana merhamet ederiz, yaratandan ötürü. Bu insan olduğu gibi, hayvan olduğu gibi, bitki olduğu gibi, çevre olduğu gibi, sular, akarsular, taşlar bile bizde merhamete hak kazanır. Çünkü Erhamur Rahimin olan, merhametlilerin en merhametlisi olan Allah tarafından yaratılmıştır. Hakkın hatırı için insana, hayvana, çevreye, dağa, taşa, kurda, kuşa, toprağa, suya, böceğe, çiçeğe merhamet ederiz. Üstad Necip Fazıl'ın 2. Abdülhamit Han piyesinde yardımcısı Abdülhamit Han'a diyor ki, efendim bastıralım bunları, yağdıralım kurşunları, bu iş bitsin. Abdülhamid'in bir cümlesi var. Merhamet paşa, merhamet. Bizim medeniyetimiz vakıf medeniyetidir. Bizim medeniyetimiz sevgi medeniyetidir. Bizim medeniyetimiz merhamet medeniyetidir. Hatta hatırlarsınız, Sezai Karakoç'un "Ey Müslüman, öyle merhametli ol ki, öyle bir hayat yaşa ki, seni öldürmeye gelen sen de dirilsin" demiş. Diriliş onun çok önemli bir manifestosudur. Ama bunları hakkın hatırı için yapacağız. Ben çiçekleri çok severim. Ben hayvanları çok severim. Ben çevreyi çok... Ne için? İyi vatandaş olmak için. Niye Allah için değil? Çünkü Allah için bunları yapmaya başlarsam arkasından ibadetler gelecek. Ben de ibadetler konusunda pek hazır değilim. Tabiatı tabiat için severim, hayvanı hayvan için, köpeği köpek için severim. Eyvah! Bize yazık, bize yuh, bize sermayeyi bedavaya harcıyoruz. Bizim medeniyetimizin bir başka özeti, üzülsen de üzmemek, İncinsen de incitmemek asıl olan budur. Söylemek kolay. Hele cümlenin şekli çok güzel. Ama tatbik o kadar kolay mı? Hayır. Mümkün mü? Mümkün. Öyleyse gayret edelim. Zaman zaman dersimizi tekrarlayalım. Zaman zaman konuyu masanın üstüne yatırıp gündemimize alalım. Fezekkir fe inne zikra tenfa'ul mu'minin. Rabbimiz buyurdu. Ya Muhammed hatırlat, tekrar söyle. Nasıl olsa biliyorlar deme. Çünkü hatırlatma mümine fayda verir. Üzülsek de üzmemek, incinsek de incitmemek bizim medeniyetimizin asli sıfatlarından birisidir, asıl özelliklerinden birisidir. Bunu gündemde tutacağız da ne kadar yapabiliriz, ne kadar yapamayız onu zaman gösterecek. Şehzade-i Şirazi bir yetimin eline, ayağına veya yüreğine batan dikeni çıkaran bir insanın cennette nasıl salınıp gezdiğini, o dikenden nice güllerin açtığını hikayesinde anlatıyor. Efendim akla ilk defa ne gelir? Efendim cennetteki hayat başladı mı? Daha cennete girecekler, cennete girdi mi? Şeyh Sadi Şirazi o yetimin ayağındaki, elindeki dikeni çıkaranın cennete girdiğini nereden gördü? Ne garip tecelli ki başkalarına, yani İslam'a hizmeti kendisine şiar edinenlerin dışındakilere senaryo hakkı, hayal hakkı, hikaye kurma hakkı verilir de bize verilmez. Bizimki hemen ne kadar doğru, ne kadar yanlış, ne kadar akli, ne kadar mantıklı demeye diye hesaba çekilir. Canım Şeyh Sadi Şirazi de bize bir senaryo çizip oradan dersimizi, ibretimizi almamızı istiyor. Hepsi o kadar. Buradaki dikenden maksadın bir yetimin, bir öksüzün, bir yoksulun, bir muhtacın sıkıntısını gidermek olduğunu, ihtiyacını karşılamak olduğunu bize anlatıyor, biz de anlıyoruz. Canım illa bir diken gitti battı da varalım da bir çocuğun yetimin ayağındaki dikeni çıkaralım. İlla mesele o değil. O yetim hastaneye gidecek parası yoksa, yetim okula gidecek parası yoksa, yetimin tedaviye ihtiyacı var, ilaç parası temin edemiyorsa, bunları temin etmek yetimin dikenini çıkarmaktır. Yoksa illa bir yetim arayıp ayağına da diken batmış bir yetimi bulup da onu çıkarınca bak gördün mü ben vazifemi yaptım demek, Üstad Necip Fazıl Kısaküre'nin ifadesiyle yemeğin lezzetini kaşık ve çatalla yakalamaya çalışmak gibidir. Başta merhamet menbaı olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere bütün peygamberler insanların yüreğine, beynine, ruhuna saplanan şirk ve inkar dikenlerini çıkarmak için mücadele etmişlerdir. Diken sadece ayağa batan bir sivri cisimden ibaret değil. Bazen yüreğe batar, bazen beynine batar. Bak şu anda insanlar beynine dikenler batmış, beyin sancısı çeken ölçüsüz zalim insanların yaptığı zulümden dolayı dünyaya felaketler saçıyorlar ve insanlar da bu felaketleri üzülerek yaşıyor. Beyin kanaması bir kişinin helakine sebep olur. Mantık kanaması, zulmü kendine reva görüp başkalarına zulüm yapma hakkını kendine tanıması insanlığı tehdit eder. Başkalarını da huzursuz eder, başkalarının da ölümüne sebep olur. Ruhlara, beyinlere, yüreklere saplanan en büyük diken şirk dikeni, inkar dikeni. Zaman zaman arz etmekte fayda görüyorum. Gelecek neslimiz, evlatlarımız ve torunlarımız için üç büyük tehlike vardır. İnkar, şirk anlamında, imanı zedeleme, yok etme anlamında üç büyük tehlike vardır. Ateizm, deizm, Kur'an Müslümanlığı. Malumunuz ateizm Allah yok demek, yaratıcıyı inkar etmek. Deizm Allah var, Tanrı var, yaratıcı var ama diğer iman esaslarını kabul etmiyorum. Peygamber de yok, kitap da yok vesaire demek. Saçmalamanın bir başka şekli. Her ikisinin de altında kurnazlık yatar, ibadetten kurtulma, haramları fütursuzca işleme isteği yatar. Kur'an Müslümanlığı da son zamanlarda çıkan büyük bir tehlikedir. Küfrün bir başka şeklidir. Kur'an'ı kabul ederiz, onun dışındakini kabul etmeyiz. Kimdir onun dışındaki? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve onun hadisleri, sünnet-i seniyyesi. Böyle Müslümanlık olur mu? Böyle Müslümanlık olur mu? Böyle bir saçmalık olur mu? Başka sohbetlerde arz ettiğim için şimdi onunla sizin zamanınızı almayı istemiyorum. Peygamberler bunlar için inkar ve şirk dikenini çıkarmak için mücadele ettiyse, Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam el-ulema'u varasatul enbiya buyurduysa, bugünün alimleri de peygamberlerin mirasçılarıdır buyurulduysa, öyleyse bugünün alimleri de, bugünün aklı erenleri de, yazanlar, çizenler, konuşanlar da inkar ve şirk dikenini İnsanların beyninden çıkarmak için gayret sarf etmek mecburiyetindedirler. Bunun çaresi bir kere söylemekle yerine gelmiş olmaz. İman esaslarını sık sık tekrarlamak, ihlas maddesini sık sık gündeme getirmek ve tecdid-i iman ile tezyid-i imanı akıldan çıkarmamak gerekir ki mevcut imanımızı en azından muhafaza edelim veya artırmaya çalışalım. Yoksa zaman, hadiseler, maddi sıkıntılar, sağlıkla ilgili sıkıntılar insanın düşüncelerini törpüleyebilir ve ana gündem maddesini taliye bıraktırabilir, teferruat gibi görebilir, hele şimdilik dursun dedirtebilir. İnkar edenlerin de malumunuz temsilcileri var tarihte, insanlık tarihinde. Ebu Cehil, Ebu Leheb, onun karısı, Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yollarına dikenler dökmediler mi? Bir yetimin ayağından dikeni çıkarmak şöyle dursun, bir yetimi dikenlere salmadılar mı? Yollarına diken dökmediler mi? Kendi necis, pis yüreklerinde bulunan habis ruhlarında kök salmış olan küfrün dikenlerini peygamberin yoluna serptiler. Sadece bildiğimiz çalı çırpı değil. Nereden çıktı? Babalarımızın dinine niye karışıyor? Putlarımıza dokunmasın. Evlenmek istiyorsa en güzel kadını verelim. Reis olmak istiyorsa başımıza geçirelim. Zengin olmak istiyorsa mal verelim. Bunlar hakikat yolunun dikenleridir. Serpiverdiler ama Efendimiz, Peygamberimiz, liderimiz, önderimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem malumunuz bunların hiçbirine iltifat etmedi. Efendim, sohbetimizin başından beri Şeyh Sadi-i Şirazi'nin bir şiirine işaret etmiştik. Hakkı Eroğlu'nun da şiir olarak Türkçe'ye çevirdiği o şiiri biraz da müzakere ederek arz etmek istiyorum. Biri bir yetimden diken çıkardı. Onu rüyasında görenler vardı. Salınıp gezerdi cennette yer yer. Dedi o dikenden açtı bu güller. Birisi bir yetimin dikenini çıkardı. Ha, buradaki bildiğimiz manada ayağa, vücuda batan bir diken mi? Yoksa yetimin bir sıkıntısının giderilmesi mi? Yoksa her ikisi beraber mi? Hepsi mümkün. Çıkardı gitti de başkaları onu rüyada gördü. Cennette salınıp geziyordu. Etrafında da güller, çiçekler vardı. Bu güller nereden açtı deyince o dikeni çıkardığım dikenler. Den bu güller meydana geldi. Dikenle gül birbirine zıt şeyler malumunuz. Ama hak yolunda olursa çıkarılan dikenler güllere dönüşür. Hatırlarsanız bir de bu konuda şey anlatmıştık. İnnemel amalu bin niyyat hadis-i şerifine dayanarak insanlar neyi hangi niyetle yapıyorsa onun karşılığını alır demiştik. Bir insan çeşme başına uğramış da namaz kılacak, yemek yiyecek ama hayvanını bağlayacak hiçbir şey yok. Demiş ki ya şu ağaçtan birkaç kazık keseyim de şuralara çakayım. Benden sonra gelenler rahat etsinler demiş. Sağa sola kazık çakmış. Sevap kazanmış. Aradan birkaç gün geçmiş, bir başka yolcu gelmiş. Ya bu ne güzel çeşme, etrafı da yemyeşil ama şu kazıklar ne burada, ne işi var? Gelenin gidenin hayvanının ayağına takılır, kendinin ayağına takılır. Geleni gideni rahatsız eder diye sökmüş atmış, o da sevap kazanmış. Aslında yaptıkları birbirine zıt şeyler ama her ikisi de iyi niyetle yaptığı için sevap kazanmış. Bazen çıkarılan dikenler, bazen de zalimin gözüne ve beynine batırılan dikenler insana sevap kazandırır. اِنَّمَ الْاَمَالُ بِالنِّيَّاتِ Ameller niyetlere bağlı. Elinden geldikçe eyle merhamet, merhamet edene acırlar elbet. Şeyh Sadi Şirazi bunu nereden aldı? Yerdekilere merhamet edene göktekiler de merhamet eder. Kim mahluka merhamet etmezse Halik de ona merhamet etmez. Yaratılanlara merhamet etmeyenin yaratandan merhamet beklemesi hakkı değildir denilmişti de oradan almış. Sakın iyiliğini gören kimseye kurulma ben senden üstünüm diye. Birine iyilik yaparsan sakın ona ben senden üstünüm, bak ben sana iyilik yaptım deme. Onu mecruh eden şemşiri devran bekleyi durmakta kılında her an. Eğer sen ona üstünlük taslarsan yaptığın iyiliğin bir kıymeti kalmaz ve o yaralanır, o üzülür, o kırılır. Yetimin ayağındaki dikeni çıkar, yetimin problemlerini hallet. Yetime merhamet et, yetimin tahsilini yaptır, yetimin tedavisini yaptır. Ama bak ben sana böyle yapmıştım, ben yapmasaydım sen okuyamayacaktın, ben yapmasaydım sen tedavi olamayacaktın demeye kalkma. Çok dua edenler var devletine, sen de şükret hakkın bu nimetine. Birine iyilik yaptıysan, o iyilik yapma nimeti sana nasip olduysa bundan dolayı Allah'a şükret. Çok dua edenler var devletine deyince bildiğimiz Ya Rabbi devletimizi payidar eyle duası dahil olmakla beraber sadece o değil. Kanuni Sultan Süleyman ne demişti? Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi demişti. Bir nefes sıhhat da devlettir. Bir dilim ekmek de devlettir. Bir bardak su da devlettir. Niceleri bu devlete şükrederler. Tamam. Sen de Allah sana bir yetime iyilik yapma imkanı verdiyse, bir yetimin eksiğini giderme imkanı verdiyse, Allah'a şükret. Ona karşı bir üstünlük, kibir, gurur, ben senden üstünüm deme hatasına düşme. Senin bir kimseden umduğun yoktur. Fakat sana muhtaç olanlar çoktur. Ya sen iyisin. Anadolu tabiriyle tuzun kuru, ihtiyacın yok. Olabilir. Ne mutlu bana, evim var, arabam var, istediğimi yiyorum diyerek övünmeye de kalkma. Sana muhtaç olanları, senin elindeki nimetleri rüyasında bile zor görenleri düşün. Gelsinler istesinler de vereyim. Hayır, Müslümanlıkta sadece isteyene değil, muhtaç olanı bulup ona vermek de vazifedir. İlla dilendirmek, yüzünün suyunu döktürmek mecburiyetinde değil. Kereme büyükler huyu demiştim, peygamberler huyu diyecekmişim. Kerem, iyilik, bütün peygamberlerin ortak huyudur. Söz buradayken bir bilgiyi tazelemek adına arz edeyim. Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün peygamberlerin 5 sıfatta ortak olduklarını görüyoruz. Kitaplarımız bize bunu yazıyor. Bu 5 sıfat bütün peygamberlerde vardır. Hiçbir peygamber bu 5 sıfattan dışarıda değildir. Neymiş efendim onlar? Sıdk, doğruluk, emanet, emanete ihanet etmeme. Buradaki emanet sadece kendilerine bırakılan mallar değil. Allah'tan gelen vahyi de bir emanet olarak düşünüp ona bir ilave ve çıkarma yapmadan olduğu gibi nakletme ki bu hemen üçüncü sıfatı da içine alıyor. Tebliğ. Tebliğ. Ne o? Allah'tan geleni hiçbir de menfaat beklemeden, azaltma ve çoğaltma yapmadan insanlara anlatma, ulaştırma. Fetanet. Akıllı olmak, zeki olmak. Bazıları peygamberlerin zekiliğine takılıp onların tek üstünlüğünün bu olduğunu zannediyorlar. Hayır, hepsi zeki ama peygamberlik zekadan ibaret değil. Peygamberlik üstün zekanın kazandırdığı bir şey de değil. Allah'ın seçmesiyle, Allah'ın lütfuyla verilen bir makamdır. Ama Allah-u Teala'nın lütfu keremiyle bütün peygamberler çok akıllı, çok zeki insanlardı. Peki 5. sıfat neydi hocam? İsmet. İsmeti iyi anlamamız lazım. İsmet anlamak da birçokları zaten güçlük çekiyor. Türkçesi günahsızlık demek de günah işlememek demek ama sadece günah işlememek değil, günah işlemekten Allah tarafından korunmak demek. Günah işlemekten Allah tarafından korunmak, muhafaza altına alınmak demektir. Belki bir başka Müslüman da çok titiz davranarak günahı işlememeyi başarabilir mi? Zor ama aklen mümkün. Ona ismet sıfatı verilmez. Çünkü onu Allah'ın koruması altında değil, kendi gayretiyle yapmış oldu. Peygamberleri Cenab-ı Allah korudu. Peygamberler, peygamber olmadan da küfür bataklığına hiç bulaşmadılar. Peygamber olduktan sonra da günah sayılabilecek, zelle değil bakın. Zelle, ayak kayması demek. Ayak kaymaları, ufak tefek hatalar, onların da insan olduğunu ortaya çıkarmak, onların ilah olmadığını göstermek için Cenab-ı Allah tarafından peygamberlere de zelle dediğimiz hatalar işletilmiştir. Ama günah işlemeye azmettikleri zaman Allah tarafından korunmuşlardır. Bunun en açık örneğini Hazreti Yusuf'ta görüyoruz. İz hemmet bihi ve hemme biha. Züleyha ona azmettiğinde günah için Hazreti Yusuf da ona doğru meyletmişti. Ama Allah onu muhafaza eyledi. O da gerçeği teslim etti. İnnen nefse le emmâratun bisû'i illâ mâ rahime rabbi. Bütün nefisler kötülüğü emreder. Rabbimin koruduğu, merhamet ettiği kişiler müstesna demişti. Bu ayetlerin tefsirinde Cenab-ı Allah'ın Hazreti Yusuf'a babası Hazreti Yakub'un suretiyle dudaklarını ısırarak bir resim gönderdiği, oğlum bunu yapamazsın, yapman doğru değildir, sana yakışmaz manasında işaret verdiği tefsir kitaplarında kayıtlı. Yanılmıyorsam merhum Üstad Mahmud Sami Ramazanoğlu'nun izahında da bu var. Ama işte efendim nasıl oldu da ne zaman oldu da niye böyle oldu da diye tartışanların da tartışmasına iştirak etmeyi istemiyorum. Cenab-ı Allah lütfetti, korudu. Bütün peygamberleri de korudu. Efendim, kereme büyükler huyu demişim, peygamberler huyu diyecekmişim. İyilik, dikenleri çıkarma, insanoğluna huzur, sükunet, barışlık getirme ancak iyilerin huyu, peygamberlerin huyudur. Tasavvuf tarif edilirken et-takalluk bi ahlakillah diye tarif edilir. Tariflerden biri de budur. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak demektir. Ya Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak demek Allah olmak mı? Haşa ve kella. Cenab-ı Allah neleri sevmiş ve uygulamışsa onlardan hissesini almaktır. Peki et-takalluk bi ahlakir rusul desek yanlış mı olur? Peygamberlerin ahlakıyla ahlaklanmak. Peygamber mi olacak? Hayır. Onların yaptığı güzellikleri uygulamaya koymak demektir. Efendim durum bundan ibaret deyip bugünkü sohbetimizi sizlere selam, saygı sunarak noktalamak istiyorum. Allah'a emanet olun. Cenab-ı Allah hakkınızda hakkımızda hayırları halk eylesin. İsrail denen zalimi yaptığına pişman olacak hale getirsin. İsrail zulmü altında inleyen insanların Rabbimiz imdadına yetişsin diyor. Hayırlı cumalar diliyor, selamlar sunuyorum efendim.